İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda görme engelli ressam Sayın Eşref Armağan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz. Hastalığınıza rağmen bizi kırmadınız, kalkıp geldiniz. Bizim için yani çok değerli gerçekten.
Evet, bizi seyredenler de kusura bakmasınlar, belki öksürük, tıksırık olabilir.
Estağfurullah. Evet. Bize vakit ayırmanız zaten her şeyden önemlisi. Çok değerli, sağ olun. Efendim, bize ilk böyle çocukluk dönemlerinizden başlayarak biraz kendinizi anlatır mısınız?
Ben 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Anadan doğma görme engelliyim. Ve şimdi resim sanatımdan soracaksınız ama
evet.
Ben önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. O çok önemli. 3-4 yaşlarındaydım. Evin içinde biliyorsunuz 3 yaşında 4 yaşında çocukların tam beynine her şeyi algılama yeridir. Yani ne alırsan o kalır bir daha ömür
evet,
boyunca.
Evet, öyle diyorlar. En önemli yaş değil mi?
Önemli evet. Yaştır.
Öğrenmek açısından.
O yaşlarda ben bir şeyi fark etmeye başladım. Evin içinde babam veya annem babama ya da babam anneme ya da dışarıya çıktığım zaman insanlar birbirlerine aman o var bu var dikkat et falan deyip de birbirlerini tutmuyorlar. Ama evin içinde ay soba var orada deyip benim koluma yapışıyorlar. Niye annem babama orada soba var demiyor? Neden babam anneme demiyor ki ay önüne dikkat et demiyor da bana söylüyorlar.
Evet. Bunu 3-4 yaşında bunu mu düşündün?
3-4 yaşında bunu fark ettim ben.
Evet.
Ama çok ilgimi çekti. Ya yani o yaşlarda bakın o yaşlarda
tabii, çok küçük bir yaş.
Bir fark var.
Tabii.
Yani onlarla benim bir farkım var.
Evet.
Ama bayağı bir zaman hep kafamda. Yani hatırladığım kadarını söylüyorum. Ne kadar zaman o tam bilemiyorum ama ben bunu öğrenmem lazım. Neden? Bir gün babama dedim ki baba dedim neden dedim hep dışarı çıktığımda bana dikkat et diyorlar. Sana söylemiyorlar. Sen anneme demiyorsun bak bardak var dikkat et işte şurada çaydanlık var. Bak o zaman gaz lambası yakardık.
Evet tabii.
İşte bak gaz lambası var dikkat et bu tarafa elini uzatma falan diye konuşmuyorsunuz birbirine. Hep bana söylüyorsunuz neden yani sebebi ne baba dedim ben bunu. Babam çok zor anlattı. Ve ağlıyordu bana çaktırmadı.
Evet.
Başımı okşadı.
Evet.
Ondan sonra hiç unutmuyorum. Yavrum dedi, seninle bizim farkımız dedi. Sen dedi, göremiyorsun dedi. Baktığın zaman, baktığın şeyi göremiyorsun. Biz görüyoruz dedi. Onun için seni uyarıyoruz dedi. Hani sobanın üstüne gitmeyesin, ya ellerin yanar, yüzün değer. Ya da çay varsa elin içine girer, yanar. Ya da dökersin üstüne diye. Dikkat et yani dışarıda da işte araba gelirse işte çukur varsa söylemek zorunda kalıyoruz. Bu hep senin görmediğinden.
Evet.
Yani o yaşlarda anlamak çok güzel bir şey.
Tabii.
Mesela bir insanın 20 yaşına 25 yaşına kadar gelip de birdenbire görme engelli olması büyük bir beyinde hasar yaratıyor ve kendini toparlayamıyor, karamsarlığa giriyor, hatta evlerden dışarı çıkamıyor.
Evet, travma
çok
oluyor
korkunç yani. Bir travma oluyor.
Evet. O yüzden aslında ben, şey olarak mı görüyorsunuz bunu baktığınızda? Daha kendiniz için doğuştan olmuş olmasına değil mi?
Doğuştan evet. Olmak çok evet. Şey avantajlı.
Evet, farkındayım.
Yani yaşama sarılmak için.
Evet, evet.
Tabii isteğe bağlı da. Şimdi ben öğrendikten sonra böyle olduğumu ve geriye dönüş imkanı yok.
Evet.
Ben ne yaparsam yapacağım. Yani bu dünyada yaşayacağım ve öleceğim. Ölene kadar bu böyle devam edecek.
Evet. Gerçekleri kabullenmekle başladınız değil mi?
Kabulleneceksiniz.
Evet, çok güzel bu. Evet, çok
kabullendikten sonra problem kalmıyor zaten.
Bu
ya ben
doğru.
Niye böyle oldum? Ben ne yapacağım şimdi? Yok bana şey mi olacak? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Dışarıdan ne geliyor? Oho düşünürsen yandın.
Tabii.
Bunu kabul ettikten sonra ben bu dünyada nasıl o gören insanlar gibi yaşayabilirim? Onların seviyesinde yaşayabilirim. Bu
hayat
eksikliği nasıl örtebilirim?
Hayat kalitenizi
eksikliği.
Artırmak, evet.
Eksikliği örtmek.
Örtmek, pardon, evet.
Madem ki ben bu dünyaya geldim,
evet.
Bu dünyada çevremde olan şeyleri neden öğrenmeyeyim?
Evet.
Ama Yani bir görmez nasıl öğrenebilir? Anca işte kokuyla bazı şeyleri öğrenebilir. Yani anlayabilir. Kulaklarıyla, duymakla, sesle bir şeyleri anlayabilir. Bir de dokunmakla bir şeyleri anlayabilir. Ama ben öyle bir istiyorum ki herhangi bir şeyin nasıl durduğunu, isminin ne olduğunu, hangi renkte olduğunu ve detaylı bir şekilde üzerindeki bulunan şeylerin ne işe yaradığını gören insanlara sormak zorundaydım.
Evet.
Böylelikle şimdi avucunuz, iki avucunuzun içine sığan şeylerden başlamanız lazım. Yani büyük şeyleri bir tarafa ellediğiniz zaman öbür tarafı göremezsiniz. Tümünü kavramanız lazım ki tüm olarak beyne algılamak için
doğru,
bir şeyi.
Doğru, haklısınız.
Küçük maketlerden başladım ve benim birinci yardımım babamdır.
Çok güzel.
Babam ne kartonlar, ne kutular, ne bebekler, ne maketler, neler neler.
Objeleri tanımanız için miydi bu? Dünyayı aynı zamanda tanımak
yani,
için.
Yani mesela ben diyorum ki ben uçağı öğrenmek istiyorum.
Evet.
Duyuyorum sesini. Bu ne diyorum? Geçiyor yukarıdan. Geçiyor. Evet. Ya ne bu diyorum? İşte uçak diyorlar. Ama ben tatmin olmuyorum.
Çok güzel.
O uçak nasıl bir şey?
Evet.
Üzerindeki o işte ne bu böyle uzun uzun? Bu kanat diyorlar bana o maketi
tabii
ellerken.
Evet.
Onun kanatlarını da öğreniyorum, şeyini de öğreniyorum. Bana o şekilde öğrenirken bir de acaba bu ellediğim şeyi çizebilir miyim düşüncesi geldi. Ama ben ressam olayım falan böyle bir düşünce yok.
Yani olay kesinlikle en başta resmetmek için objeleri tanımak, dünyayı tanımakla başlamadı da siz
ben
engelsiz
yaşadığım,
insanla aynı
yaşadığım
seviyede
dünyayı
evet
detaylarına kadar her şeyin, bütün cisimlerin detaylarına kadar nasıl olduğunu, nasıl durduğunu, rengini ve isminin ne olduğunu ve detaylarının üzerine öğrenmeye çalıştım.
Evet.
İnsanları bıktırıyordum ama her şeyi görenlere sormak zorundaydım.
Tabii.
Öğrenmek için. Mesela herhangi bir şeyi önüme getirdiler, koydular. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben onun ne olduğunu nasıl bileyim?
Tabii.
Mecbur soracağım.
Ama bu zaten bir öğrenme azmi aynı zamanda. Çok
tabii
ciddi bir öğrenme azmi.
Şimdi
evet
o devre evet işte 7, 8, 9 falan yaşları oldu. Okul şeyi oldu. İlkokul
dönemi
zamanı.
Evet.
Şimdi ben görmeyen bir insanım. Babamın gücü yok, hani böyle bir zengin bir insan olsak bir yerlere yatılı bir görmezler okuluna götürsün şey yapsın, öyle bir durumumuz yok. Ben şimdi istiyorum ki ya bu arkadaşlarım gidiyorlar, ben yalnız kalıyorum mahallede. Ben diyorum ki ne yapıyorlar, ben öğrenmek istiyorum. Annemi yanıma alıp müdürle konuşturdum. Okulun müdürüyle.
Sizin teşvikinizle mi oldu bu tamam?
Ben istedim, gitmek
bravo,
istiyorum.
Bravo.
Onlar düşünmüyorlar benim görmez halimle bunu okula gönderelim diye. Çünkü görmezlerin olduğu bir okulu
okul
düşünüyorlar
gerekiyor
olsaydı falan diye.
Evet.
O seneler.
Tabii. Evet.
Müdür de dedi ki ya dedi bize bir zarar yok ama gidiş gelişte herhangi bir problem olur, bu mesuliyeti alamayız. Gidip gelişte getirip götürürseniz gelsin, hangi sınıfta isterse otursun. Dinlesin. Ben zaten dinlemek istiyorum.
Çok
ne
güzel,
öğreniyorlar.
Harika olmuş.
Merak ya.
Evet, evet.
O zaman da böyle torba içinde plastik harfler vardı. Şimdi var mı bilmiyorum.
Hatırlıyorum, evet. Eskiden de vardı.
Ha, şimdi bilmiyorum
da
var mı.
Bilmiyorum.
Hem harfler vardı hem evet rakam şeyler vardı. Fiş verirdi öğretmen çocuklara.
Evet.
O fişin üstünde yazılanları arkadaşlarıma dizdirirdim. Çünkü harflerin nasıl durduğunu da bilmiyorum.
Tabii.
Hem nasıl durduğunu öğreniyordum. Hem de heceleme işte A lan B oldu mu A oluyor, B lan A oldu mu Ba oluyor, P lan A oldu mu Pa oluyor gibi. Onlar nasıl okuduysa aynı şekilde dizip ben de ellerimle okumaya başladım.
Çok ilginç. Ama
büyük harfleri evet öğrendim önce.
Evet.
Ondan sonra kitap harfini öğrendim. Ondan sonra el yazısını öğrendim.
Aa, çok ilginç bu.
Yani evet kendim şimdi evet istediğim şeyi şıkır şıkır yazarım. Hani evet harf rakam hiç fark etmez. O senelerde öğrendim. Evet. Her sınıf bana açıktı.
Evet.
Ben gidiyordum, hiçbir öğretmen, hepsi tanıdı zaten.
Evet.
Ben dinliyordum yani, sadece bilgi alıyordum. O bana evet yetti.
Mutlaka
hani
evet.
Şeyim,
çok etti,
tahsilim tamam odur.
Çok güzel.
İlkokulum şey tahsilim odur. Başka hiçbir tahsil yok.
Bravo.
Herhangi bir
evet
resim dersi falan falan bir evet şey, böyle bir şeyim benim hiç yok.
Asıl başarı burada zaten maşallah.
Bütün teknikleri resim evet hakkında söylüyorum.
Evet.
Bütün teknikleri Ben bunu nasıl yapabilirim? Ben buna nasıl bir yöntem bulabilirim? Nasıl kendime kolaylık yapabilirim? Bunu nasıl başarabilirim?
Evet.
Kendim buldum her şeyi.
Ama o zaman yeri gelmişken izninizle arada birkaç mesaj olması açısından girmek istiyorum. Mesela okulda anladığım kadarıyla hem müdür hem öğretmenler hem de arkadaşlarınız yardımcı olmuşlar size, değil mi?
Tabii.
Bu çok önemli. Aslında şu an günümüzde de her zaman için bu ihtiyaç olan bir konu. Yani çevrenin de yardımıyla çok şey kolaylaştırılabilir, değil mi? Engelli insanlar için efendim.
Tabii canım. Tabii. Ama işte benim isteğimle olan bir şey. Ama
o çok önemli. O başta ona kesinlikle katılıyorum.
Ha, bunu, yani o benim isteğim.
Yeri gelmişken bu mesajı verelim istediğim için söylüyorum. Yoksa zaten sizin hayatınız merkezi düşündüğümüzde başlı başına sizin bütün bu isteğiniz, aziminz, merakınız bir zaten başarı öyküsü, ciddi bir başarı öyküsü. Başlı başına bir gelişim, kişisel gelişim anlamında ya da başarı öyküsü.
Şimdi ben devam edeyim.
Buyurun lütfen.
Ben ellediğim şeyleri, tabii ben her şeyi öğrenmedim o zaman. Daha yani bir kısmını, küçük şeyleri öğreniyorum, maketler falan.
Tabii.
Daha doğayı öğrenmedim. Bunları nasıl çizebilirim? Denemeye çalışıyorum. Ya kalemle çiziyorum, anlamıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ya yani görüntülü bir şey hiç işime yaramıyor. Ne yapabilirim? Dedim ki dur bakayım, ben acaba bunu bir tahtaya çiviyle kazıyabilir miyim? Şimdi modeli koyuyordum yanıma.
Evet.
Sol tarafa düz bir tahta çiviyi bastırarak çiziyordum. O çok uğraş verdi bana.
Evet.
Ondan sonra şey aklıma geldi. Dedim ki dur kartonla düşünüyorum. Altına gazeteleri koyup üstüne kartonu koyup çiviyle çizince karton böyle bir oyukluk, bir çizgi yaptı. Yani parmaklarım gördü.
Evet.
O çizgiyi. Evet. Görünce o yanımdaki modelin aynısını dokunup oraya aynısını çizmeye çalıştım ve gene gören insanlara hemen gösterdim.
Evet.
Yani oluyor mu olmuyor mu, kendim karar veremiyorum.
Teyit etmemiz gerekiyor tabii, haklısınız.
Ne zaman ki bir kelebek çizmiştim, onu indirdim. Yani ranzada çalışıyordum, babamın dükkanının ranzasında, beni kimse bilmez yani orada çalıştığımı. Ben kendi kendime uğraşıyordum, babamla benim aramda. Babam tabii yardımcı oluyordu. Kelebeği çizdim. Gösterdiğim zaman esnaflar vardı işte o seneler.
Evet.
Mahallede. Bunu sen mi çizdin? Vallahi ben çizdim diyorum. Ya git Allah'ın seversen ya, bizim aldık.
Ha, inanmıyorlar.
İnanmıyorlar. Evet. Onların inanmamaları
sizi daha da mı teşvik?
Beni, dedim ki ben bu işi yaptım.
Tabii ki. Çok doğru. Evet.
Yani başarılmayacak bir şeyi demek ki başarıyorum diye evet. Anladım.
Doğru yoldasınız demek
ben
ki.
Ben devam ettim.
Evet.
O kelebekle kalmadım. Şimdi elma çizmeye başladım. Elmayı çiziyorum. Çok güzel. Elmayı işte kırmızısı var, yeşili var falan diyorlar. Elmayı çizmek de kolay. Detay yok ya başka.
Evet.
Şöyle bir çiziyorsun, şöyle bir sap yapıyorsun falan. Elmayı yaptım. Boyayacağım. Renkleri babama çağırıyorum. Kuruk boyayla o zaman. Kuru kalem boyayla boyuyorum. Öyle şey yok. Yağlı boya falan yok işin içinde. Babamı çağırıyorum. Adam işini bırakıp geliyor bana kalem vermeye. İşte kırmızı kalem ver babacığım ne olursun falan. Oğlum buna bir çare bulalım. Ne yapalım? Dedim o zaman baba sen dedim bunları sıraya diz.
Evet.
Ben en başa beyazı koy. Onun arkasına siyahı koy. Sarıyı, kahverengiyi, kırmızıyı, maviyi, yeşili. Ben bunları karıştırmazsam resim yaptığım boyunca hangi sırada ne renk var alır onu, hangi rengi aldığımı bilirim. Boyar aynı yerine koyarım.
Bravo.
Öyle çözdüm.
Yani her koşulda bir çözüm buluyorsunuz demek.
O boya bulmayı çözdüm o zaman.
Evet.
Yani bak mesela ben işte 61 yaşına geldim.
Maşallah. Evet.
İşte 6-7 yaş düş. O zamandan bu yana renkler hep aynı şekilde, tüplerde şu anda aynı şekilde
aynı
durur.
Aynı hizada mı? Aynı sırada.
Aynı sırada
evet,
durur.
Evet, evet. Güzel bir alışkanlık orada oluşmuş yani. Evet.
Zaten neyin ne renkte olduğunu da zaten sonra ezberledim.
Tabii.
Bazen mesela gömlekçiye gidiyorum. Parmağımı uzatıyorum. Ya şu yeşili versene bana. Abi de o kırmızı diyor. Ha, kırmızı olduğunu öğrendim. Ver onu diyorum. şimdi ben o şekilde boyaları falan öğrendim, başladım. Kırmızı elmayı boyuyordum, kırmızıya gösteriyordum. Ya Eşref çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş da yuvarlak görünmüyor. Nasıl yani yuvarlak görünmüyor? Elmayı çizdim işte, böyle yuvarlak değil mi? Yok. Yani görüntü olarak, peki görüntü olarak yuvarlağı ben nasıl göstereceğim? Evet. Sormaya başlıyorum şimdi. Hı hı. Kafama takıldı. Onu ben mutlaka yapmam lazım. Işık ile gölgeyi kullanman lazım. Allah Allah, ışık ne ya? Işık hangi boyayla olur?
Bu bilgiyi kim veriyor size mesela, ışıkla gölge bilgisini?
Gören bir insan.
Evet.
Işıklandırman, gölgelendirmen lazım diyor.
Evet, çok güzel. Evet.
Ressam falan değil.
Değil yani, evet.
Ressam olsa daha güzel öğrenirdim de.
Tabii, evet. Ama yani
normalde kime sorsanız söyler herhalde, evet, onu bilmiyorum. Hı. Da.
Evet.
Peki diyorum, ben bunu ışığını hangi boyayla yapacağım? Beyazla olduğu. Yani beyaz açık renk olduğu ve aydınlık gösteren bir gösteren renk.
Evet.
Peki koyuluğunu ne yapacağım? Siyahla yapacaksın dediler. Ha, o zaman demek ki açık renk beyaz, koyu renk siyahla yapacağım. Gölgeleri falan.
Evet.
Peki elma kırmızı, ben şimdi siyah beyazı bu elmada nasıl kullanacağım? O zaman kendi mantığımı düşünüyorum. Kırmızının açığını koyusunu yapacağım. Tamam. Kırmızı elmayı yaptın. Ama bu sefer düşünüyorum, ya o zaman ışık bir taraftan gelmesi lazım. Ben bu aydınlığı elmanın ne tarafına yapacağım? Onu düşünüyorum. Işığı bir taraftan düşünmem lazım. Eğer büyük bir resim yapıyorsam, o ışığın geldiği yönü resim bitene kadar düşünmem lazım. Unutmamam lazım. Soldan geliyorsa o resim bitene kadar hep soldan gelecek ışık. Eğer sağdan soldan falan gelirse o top sahasında gece maçı olur. Şimdi o elmayı
ne kadar çok şeyi düşünmek aslında gerekiyor değil mi bir yandan?
Tabii şimdi ben tabii görmez olarak nasıl öğrendim onu size anlatmaya çalışıyorum. Tabii, bunu tabii herkes biliyor ama tabii ben görmez olarak anlatmaya çalışıyorum.
Kesinlikle tabii. Zaten asıl başarı o yani.
Benim kadar da uğraşmış olan var mı bilmiyorum da görerek.
Evet.
Neyse, şimdi o elmanın aydınlık diye sol taraftan aydınlık geliyor. Sağ tarafı karanlık olacak, sol tarafı aydınlık olacak. Tamam. Kuru boyada yapamıyorsun. Kuru boyada olmuyor. Ama akrilik boyada kırmızı boyadığınız zaman, şimdi o parmağım anlıyor ya çizgiyi.
Evet.
Fırçayla boyama imkanı yok. Fırçaya boya geldi mi gelmedi mi onu bilemiyorsunuz. Vurduğunuz yeri, fırçayı nereye vurduğunuzu bilemiyorsunuz. Mutlaka el teması gerekiyor.
Evet.
Fırça kalktı, hı hı, resim içinde. Hep ellerle yapması gerekiyor. Bunu öğrendim. Elimle boyadığım zaman şeyde akrilik boyayı kurumadan ellerimi temizleyip bir şeyle hemen beyazdan bir lokma alıp aydınlık ne taraftan gelecek düşünüyorsam o tarafa karıştırıyordum. Kurumadan.
Kurumadan, evet.
Ama sonradan bunun miktarlarını öğrendim. Işığın gücüne göre aydınlatma miktarlarını da öğrendim.
Ama muazzam bir şey bu yani.
Tabii. Çünkü evet, onun bir de gölgesi var. Evet. O gölgede ışık ile beraber değişiyor tonları.
Bunu nasıl öğrendiniz ama?
İşte bunu sorarak öğrendim ben.
Bravo.
Ve kabartma çizgilerle öğrendim.
Evet.
Ama benim kafam öyle bir çalışır ki mantıksız bir şeyi hiçbir zaman kabul etmem. Neyse o şeyin üzerindeki mantık neyse o mantığı kullanır bulurum yani.
Evet.
Şimdi elmayı aydınlığını şeyini yaptım, dediler ki gene yuvarlak görünmüyor, çıldıracağım. Neden görünmüyor? Soruyorum şimdi gene insanlara. Bir ressam yakalasam, neden bu elma yuvarlak görünmüyor? Yaptım işte ya. Işığı da yaptım, gölgesini de yaptım. Evet. Yani karanlığını da yaptım. Ben iki rengin ayrımını yaparken,
evet,
düz yapıyormuşum. Ondan elma, hı, görünmüyormuş yuvarlak.
Ha.
Ay şeklinde olması lazımmış. O zaman yuvarlak olduğu belli oluyormuş.
Evet.
Yani ışık geçişinde.
Geçişinde. Anladım.
Yuvarlak. Ay şeklinde olması lazımmış.
Evet.
Ki o elmanın yuvarlak olduğunu göstermek için.
Onu da çözdüm.
Onu çözdüm.
Evet.
İş geldi gölgeye.
Evet.
Bir gün artık öğrendim ya, artık kendime güveniyorum. Yaptım falan, böyle boyadım işte ışığı, gölgesi falan, ne taraftan ışık geliyorsa. Gölgeyi de, çünkü ışığın aşağı veya yukarı oynamasıyla o gölgenin uzaması, kısalması, alta kaçması var.
Tabii.
Onu da düşünmem gerekiyor. Ben onu da yaparken resmi düşünüyorum. Şimdi babama indirdim. Babam baktı baktı. Aa yavrum çok güzel dedi. İki tane elma yapmışsın dedi. Hoppala. Baba dedim, ya orada iki elma yok ki.
Evet.
Oğlum gözüme mi inanacağım sana mı dedi. İki tane elma yapmışsın. Niye öyle söylüyorsun baba dedim.
Evet.
Oğlum dedi, iki tane kırmızı elma dedi. Aa Olur mu dedim ya. Tamam, bir tanesi kırmızı elma da öbürü gölgesi. Yavrum dedi, elma dedi kırmızı olursa dedi gölgesi dedi kırmızı olur mu dedi. Ben şimdi şaşırdım kaldım. Peki dedim, kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur baba dedim.
Evet.
Babam bana cevap veremedi. Böyle kaldı. Aa hakikaten oğlum dedi, ne renk olur ya dedi. Dur bir dakika dedi, benim kafamı allak bullak ettin dedi. Dedim baba sen bunu bilemezsen ben hiç bu işin içinden çıkamam. Sonradan
evet.
Elma veya herhangi başka bir cisim ne renk olursa olsun. Taban ne renkse o tabanın hafif koyuluğunda olur gölge.
Evet.
Yani tabana göre değişir, hı hı, gölge rengi. O cisimle ilgisi yok. O cisim ne renk olursa olsun. Ama parlatıcı ayna veya nikel üzerinde olursa o zaman iki elma gibi görebiliyorsun.
Ama onun dışında evet.
Onun dışında
zeminin
hafif koyulunda olur.
Evet.
Onu öğrendim. Ondan sonra
çok önemli aşamalar bunlar ama.
Doğayı öğrenmek istiyorum. Tabii, evet. Bu benim dediğim müthiş. Anlatıyorum çabuk ama
evet.
Bunlar öyle 3 sene, 4
tabii
sene, 5
ki,
sene falan
tabii,
alan
tabii.
Ve tonlarca kağıt kalem harcadığım seneler. Hadi param yok da borç alıyordum kırtasiyeden. Neyse işte o seneler.
Evet.
Büyük şey mesela manzara öğrenmek istiyorum. Ya ben manzarayı nasıl kavrayabilirim?
Evet. Çok doğru.
Oturuyorum evet. Mesela birisiyle. Evet. Diyelim ki ya Boğaz'da ya da bir diyelim ki sahil bir yerde denize doğru oturuyoruz. Ben soruyorum. Ya ne renk görünüyor bu deniz? Mavi. Peki gökyüzü ne renk? Mavi. O zaman ikisi karışır ya. Gök mü görüyorsun, deniz mi görüyorsun? Nasıl ayırıyorsun?
Evet.
İşte bir ufuk çizgisi oldu.
Denizin, ama size çok önemli sorular sormuşsunuz. Yani gerçekten
ama ben
zorlamışsınız. Gerçekten bravo. Öğrenmek
aşkı. Zorundayım.
Evet.
Yoksa ben nasıl yaşadığım dünyadan haberim olacak ki? Eksik bir şey kalmamalı.
Maşallah. Bravo.
Bu düz çizgi ufuk diye söylüyorlar. Düz çizgi.
Evet.
Bu da hani adaların falan görünmediği bir şeyde oluyor. O da neden sebebi dünya yuvarlak olduğu için suyu görebiliyorsun. Öbür taraf iniyor.
Evet.
Onun için düz görüyorsun. Yani bunun sebebi de o
evet.
Ufuk. Şimdi bu suyun uzak tarafı koyu lacivert. Yakınlaştıkça o suyun açıldığı renginin.
Evet.
Görüntünün böyle olduğu. Ama gökyüzünün mavisinin değişmesiyle suyun bazen kurşunu renk olduğu.
Doğru.
Bulutlanmasından
evet.
Dolayı.
Evet.
Yani akşama doğru karardığı, işte şeye göre, havanın durumuna göre bir sürü renkler alıyor. Durgun suyla deniz zaten ayrı bir olay. Onu öğrendim. Doğayı da çizmek için rölyef resimlerden bir de bakır üzerine dövme yapılmış resimlerden.
Evet. Ama onların
önüme getirildiği
evet,
zaman
evet.
O diyelim ki bir şey bir kapak ya da bir resim albüm kapağı bir boğaz diyelim ki manzara bir köprü boğaz köprüsü diyelim.
Evet.
Onu ellediğim zaman ben budur dememe imkan yok. Onu gören insanlara sormak zorundayım. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Onu öğrendikten sonra aynı şekilde model koyup elleyip bu tarafa aynısını çizmem lazım. Onu aynısını yapana kadar. Ve hep görenlere göstermem lazım.
Ama hala karşınızda yani bir ressamla karşılaşmadınız değil mi sizi bu yönde?
Yok, öyle evet, bir ressamla
evet,
bir çalışmam yok.
Evet.
Zaten bir ressamın bilgisini alıp da ben ressamdan bilgileneyim diye kafamı ona yorarsam benim kafam allak bullak olur. Kendi yaptığım yöntemden çıkarım belki resim yapamam.
Ondan
karışır yani.
Doğru.
Çünkü gören bir ressamın görerek yaptığı düşünceleriyle görmeden düşünme, hayal etmek çok ayrı bir mesele.
Tabii doğru söylüyorsunuz.
Bir de benim mesela bir özelliğim vardı. Diyelim ki bir ev var. Arkasında deniz var.
Evet.
Denizden bir gemi geçiyor ama geminin burnu görünüyor. Evin bir köşesinden çıkmış. O ev orada dururken o geminin arkada tümünü görüyorum. Yani resim yaparken onu
hayal.
Da düşünüyorum.
Evet.
Mesela bir ormanlık yerde bir ev koyduğum zaman o arkadaki ağaçların boyutlarını şeylerin şekillerini görüyorum. Çünkü öyle bir şey ki mantıksız oluyor eğer düşünmezseniz.
Doğru.
Resim. Onu ben teknik, yani böyle bilgi, teknik olarak bir bilgim olmadığı için şey olarak anlatamıyorum. Ancak çizgilerle, çizerek gösterebiliyorum. Onu evet. da söyleyeyim bu arada.
Evet.
Çünkü hiçbir dersim yok, böyle resim dersi falan almadım.
İşte bu, diyorum ya, bu daha da büyük bir başarı zaten.
Şimdi ben o manzarayı insanları şaşırttığım zaman dedim ki ya ben nasıl oluyor, bu manzarayı da yaptım artık. Yani herhalde bir şekilde değil de bir sürü şeyler var. Doğa çeşit çeşit şey manzaralar var. Hepsini istiyorum, inceleyeyim. O kadar merak sardım. Ya yapıyorum yapıyorum da bazen tavanın üstüne ağaç yapıyorum. Diyorlar ki Eşref ya sen tavanın üstüne ağaç koydun. Olur mu diyorum ya, o evin öbür tarafında. Ama işte olmuyor, sen buna perspektif koyman lazım. Ne? Perspektif mi? Ya perspektif ne? Ama resim yapıyorsan öğrenmen lazım. Ben perspektifi nasıl bileyim ya, ben perspektif bilmem ki. Ben nasıl öğreneyim bunu? Marmara Üniversitesi'nde bir hoca vardı, resim hocası. Yaşlı bir hocaydı. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Bir tek yarım saatlik bir ona gittim.
Evet.
Çünkü bu perspektifi bana ressam olmayan birinden
anlatamayacağını
anladım.
Doğru, çok iyi yapmışsınız. Evet.
Ben resim yapıyorum falan deyince böyle bayağı bir şaşırdı hoca. Allah Allah falan dedi. Kağıdı falan şey yaptım. Dedim hocam, dedim bak şu altına da gazeteleri koy. Şuraya dedim şu çiviyle bana bir perspektif çizer misin? Allah Allah dedi. Dur bakayım ne çizeyim sana dedi. Bir A yaptı. A.
Evet.
Perspektif bu dedi. Allah ya diyorum, bu A. Hani ortasından böyle bir çizgi yapsan A. Ama çizgi yok, çadır gibi bir şey. Evet. Bu ne dedim? Oğlum dedi, bu dedi yol dedi. E nasıl yol dedim bu böyle şimdi? Bu dedi aşağı doğru açık olan yeri var ya dedi. Orası dedi, düşün ki dedi 30 metre geniş bir yol. İleriye doğru baktığın zaman görüntü bunu görürsün dedi. Böyle dedi, gelir bir noktada biter dedi.
Evet.
E peki dedim, trafik buradan gelir orada kalır dedim, ne olacak? Yok dedi. Sen istediğin hızlan dedi, ilerle, hep ileriye baktığın zaman bunu görürsün dedi. Perspektif bu dedi bana. Anlayamadım ama anlamaya çalıştım. Sonra direkler yaptı, çizdirdi. Ya tabii elimin anlayacağı şekilde çizdirtiyorum. Yoksa ya normal kalemle çizse anlamam. Dedi ki bu dedi, direkler dedi, hem dedi birbirlerine yaklaşırlar, hem boyları küçülür, hem enleri daralır. Aynı noktada biterler. Yani dedi 10 tane evde dedi olsa böyle sırayla aynı büyüklükte evler, İleriye doğru böyle yandan baktığın zaman bu şekilde görünür dedi. Ben ondan sonra o şekle göre manzaraları hep o şekle göre yapmaya başladım.
Ve dolayısıyla
mesela
güzel
dere yapıyordum. Yani.
Evet.
Dere yapıyordum. Derenin üstüne köprü koyuyordum ama dereyi aynı şekilde daraltıyordum.
Ha, çok güzel. Evet.
O şekilde perspektifi
çözdüm. Perspektifi de öğrendikten sonra artık zaten sizin bayağı tamamlanmış herhalde, değil mi?
Yani o perspektifi öğrendikten sonra, ışığı, gölgeyi
evet.
öğrendikten sonra ben artık resim yapmaya başladım. İşte akrilik boyaya da menajerimle tanıştıktan sonra başladım.
Orada yaşınız kaç, yani bahsettiğiniz dönem artık?
Benim o zaman yaşım işte 25 yaşında
oldum, evlendim. Zaten, evet.
25 yaşında oldum. Evlenmiştim. 25 yaşında evlendim
öyle
zaten.
Öyle mi? Evet. Hı.
Yani John'la da,
John menajeriniz bu arada. Evet.
John'la da işte 20, tam olarak seneyi ben hatırlayamıyorum.
Evet, evet.
Bunda bir şeyim var. Benim o şeyin sebebi de Harvard Üniversitesi'ndeki, yani beynime baktılar ya.
Evet, evet.
Sözel hafızanın tamamen şekillerle dolduğundan dolayı seneleri yanlış şey yapıyorum. Tam hatırlayamıyorum. Onun için tam
önemli
olarak
değil
söylemeyeyim.
Zaten. Tabii, tabii, evet. Çok
yani
önemli değil. Evet.
Yetişkin zamanında
yetişkin zamanınız,
artık
evet,
oldu.
Ondan, evet.
Ama tabii beni kimse tanımıyordu.
Evet. Nasıl bir gün tanıştınız?
Evet. Bir gün Çek Cumhuriyeti'nden bir teklif gelmiş. Çek Cumhuriyeti'nde sanatçıların bir festivali. Demişler ki Türkiye'de böyle bir başarılı bir engelli varsa şey yapalım, davet ediyoruz, gelsin.
Ama pardon, bir dakika araya gireyim. Orada siz artık engelliler arasında falan bu yaptıklarınızla tanınıyorsunuz en azından, değil mi?
Şimdi, ya da, yok yok, çok tanınmıyorum. Mi? Bir tek
evet.
Kadıköy'de şey var, eğitim himaye vardı.
Evet.
Dört yola yakın. Orada bir götürmüştüm resimlerimi falan göstermiştim, şaşırmışlardı. Onlara çizmiştim falan da zaten zor inandırdım.
Başkası yapıyor.
Başkası diyorlardı, her şey söylüyorlardı. O onlar biliyorlardı da beni şey yaptılar.
Ha, önerenler John, onlar mı oldu?
Öneren? Onlar önerdi.
Evet.
John da zaten görme engellilere kitap falan okuyormuş orada, seslendiriyormuş. Bir de İTÜ'de öğretici olduğu için, öğretmen olduğu için İTÜ Üniversitede.
Evet.
İstanbul Üniversitede. Orada o üniversite talebeleri görmezlere
evet.
Ders falan veriyormuş öyle yardım olsun diye.
Evet.
Öyle bir çabası varmış. Demişler ki ben yalnız gidemem dedim çünkü. Dil de bilmiyorum, görmüyor. Hani yalnız başına daha şeye gitmemiz lazım.
Çek Cumhuriyeti'ne.
Hem de Zelin'den Prag'a. Ya Prag'dan Zelin'e mi? Hangi tarafa iniyordu uçak, onu da unuttum da.
Ama yani ilk defa şimdi böyle bir teklifle değil mi karşılaşıyorsunuz?
İlk defa.
Daha sanat hayatınızın yani artık daha yeni açılmaya başladığınızı anlıyorum. Evet.
Ondan sonra işte John geldi, beni babamın o dükkanda tanıdı ve şey şok oldu resimleri görünce. O da bayağı bir araştırma yapmış, bunu mu yapıyor falan. Ama tabii Çek Cumhuriyeti'ne beraber gittik. Orada ben tabii gösteriler yapıyorum, anlatıyorum, çiziyorum falan. Şey oldu ve benim yani... Türkiye'de bir dahi var. Niçin dünya öğrenmesin diye kafaya taktı. Ben seni dünyaya tanıtacağım.
Çok güzel. Aslında Allah'ın bir yardımı olmuş.
Dedim tamam ama dedim. Benim dedim bir gelirim yok, bir işim yok, şeyim yok. Ben senden dedi bir şey istemiyorum ki dedi. Ben dedi sen dedi dahi olarak görüyorum ve dünyaya tanıtmak istiyorum. Ve aynı zamanda ben İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye teşekkür olsun istiyorum.
Bravo. Çok böyle güzel dedi. Bir şey yapmış John Hanım. Evet.
Ve gönüllü olarak gittik, noterden bayağı ciddi. Ne benden o ayrılabilir ne o benden ayrılabilir. İkimiz de birbirinden ayrımımız yok. Sonsuz bu şey. Birbirimizi bir türlü şey yapamayız yani, imkansız.
Ne güzel ama böyle bir destek birbirimize.
Öyle evet. Çünkü maddi manevi bütün hep evet. Benim yanımdaydı. 20 seneden fazla oldu. Neyse öylelikle tanıştık ve beni Amerika'ya işte... Çin'e, Arjantin'e,
bağlantıları Texas'a. Bağlantıları mı kurdu? John Hanım mı kurdu?
Tabii tabii.
Evet çok iyi. Kendisi tabii. Zaten bir Amerikalı bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Evet dolayısıyla
Amerikalı.
Daha da kolay.
Kızılderili. Colorado'lu. bütün her yeri o kontak kuruyor. Yani hı-hı. şey yapıyor bilgisayardan.
Evet.
Bir dergi var.
Evet sayesinde.
Onda 4 sayfa bir yer verdiler bana.
Evet.
Harvard Üniversitesi duyuyor. Demişler ki ya biz 40 seneden beri görmezleri cihaza sokuyoruz. İşte görmez nasıl bir şeyi başarabilir, nasıl çizgi çizebilir, yapabilir mi, yapamaz mı? 40 senedir hiçbir bir başarılı kimse olmadı. Resimlere bakınca nasıl bunu yapabilir diye incelemek istediler. Tabii biz de hep çevremizde hep duyuyorduk. Yani ya başkası yapıyordur, ya adamın gözü görüyordur, ya bir şey. Böyle bir şeylik vardı.
İnanmazdık
şeylik evet, vardı. Evet. Ben hem korktum teklifi alınca, oraya gidince.
Ne açıdan korktunuz?
Şimdi beynime bir takım manyetik şeyler bakacaklar.
Anladım.
Hem de öyle evet. Bir 5 dakika 10 dakikalık bir şeydi. Kim bilir kaç gün uğraşacaklar.
Evet.
Acaba bir zarar olur
zarar
mu?
Olur mu?
Ben de sen bir şeyim yok ki, ben neyin nasıl olduğunu bilmediğim için tam insan.
Hayır yani, zaten korkuyor herkes çekilebilir yani. Tabii ki evet.
Hem ama bir taraftan da dedim ki ya elimde dedim şey olsun. Grafik olsun, belge olsun, şey olsun. Benim ne olduğumu bütün dünya neysem onu öğrensin.
Kabul ettiniz bu
kabul ettim. O yüzden kabul ettim.
Güzel. Evet.
8 gün.
Evet.
8-9 gün işte orada. 8 saat MR cihazına soktular. 8 saat yalnız 1,5 saatlik, 1 saatlik, yarım saatlik böyle şeylerle.
Evet.
Seanslarla.
Zor da bir şey aslında değil mi? Zor bir
çok
şey
zor.
Olmuştur tabii.
Ya 2 saat bile durduğum oldu. Kafanızı bağlıyorlar, yatırıyorlar, içeri sürüyorlar. O belgeselde zaten görürsünüz. Kulağıma Türkçe komut bağladılar. Çünkü guv guv guv guv tak tak tak tak tak tak yapıyor o makine sesi. Kulaklarımda kulaklık var. Kafam da bağlı yatıyorum. Bir ellerim dışarıda kalıyor. Bunlar 20'den fazla küçük böyle şeyler, modeller, işte kaşıktı, çizmeydi, işte bir kayıktı falan şekillerde bir şeyler.
Elinize mi
yapıyorlar? Şimdi ben yatıyorum ya, makine bakıyorlar,
evet.
Ya beynime.
Evet.
5-6 tane bilim adamı.
Evet.
Onlar elime bir şeyi 18 saniyede bunu incele diye komut geliyor. Bir şeyi veriyorlar.
18 saniye de çok
18 saniye.
Kısa bir süre, evet.
18 saniyede inceliyorum. Küt elimden alıyorlar 18 saniyede olunca. Hemen kağıt kalemi verip 18 saniyede bu ellediğini çiz. Hemen çiziyorum. Daha da çabuk. Hiç silgi hatası yok ama.
Bravo.
Ellediğim şeyin aynı boyutu.
Çok şaşırmışlardı değil mi?
20'den fazlasında şaşırmayınca, yani bir yanlışlık yapmayınca bunlar sıçradılar yerlerinden, böyle olamaz bu diye. Nasıl oluyor bu dediler. Biz bunun beynin iyicine bu görsel alana girmemiz lazım. Yani bunun nasıl oluyor bu bakmamız lazım diye beni iyicene çiğe soktular. Ya bunalıma giriyordum az kaldı. Nasıl oluyor bu, nasıl oluyor? Bir de şey yaptılar. Mesela ilk başlarken ilk bir kayık vermişlerdi. Yelkeni böyle paralel duruyor, normal. Çizdim. Sonda aynı yelkenliği bir daha elime verdiler. Elimden bir baktım, yelkeni hafif çevirmişler. Yani kayık şöyle duruyorsa, yelken böyle duruyor.
O detayı fark ettiniz ve onu bahsettirdiniz.
Ben bekliyorum.
Evet.
Bunu çiz diyecekler ama nasıl çiz diyecekler? Bana yukarıdan görüntüsünü çiz demesinler mi? Şimdi öyle bir şey ki,
evet,
tamamen benim hayalime kalmış bir şey oldu. Çünkü ellediğim şeyi tamam böylemesine çizersin. Görün. Ama yukarıdan düşünmek de hemen bana kaldı. Hani onu deniyorlar beynim, acaba hakikaten onu çözebileceğim mi diye. Ben hemen bir düşündüm, dedim ki bu direk. Yukarıdan baktı mı bu direği uzun göremezsin ki, nokta görürsün dikine bakınca.
Tabii, evet.
Peki bu yelken de zaten düz bir şey. Onu da üçgen olarak göremezsin. Onu da ne olacak? Onu da bir çizgi göreceksin.
Tabii. Ama bunu tabii diyorum da ben şimdi, yani
ben,
şimdi yaptığım şey çok büyük bir olay.
Tabii. Şimdi kayık şöyle bir sandviç ya da bir göz. Yani
evet.
Ama iki tarafı sivri tabii bunun. Çizdim. Ortaya bir nokta koydum. Hani kayığın şeyi ortasında direk.
Evet.
Çizgiyi de yandan şöyle aldım. Çizdim.
Evet. Çok şaşırdım.
Bu olamaz diye. Birbirlerine bağırıyorlar. Olamaz mı? Olamaz mı?
Siz şahit oluyorsunuz yani onların tepkilerine. Evet.
Ondan sonra bu araştırmalardan sonra bu beynin içine girip işte görsel alanı falan. Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? Bir sene sonra. Hatta bir buçuk sene.
Sonuçlar öyle mi? O kadar geç mi geldi?
Geç geldi. Çünkü çok araştırdılar.
Evet.
İyice o çektikleri, o kim bilir yüzlerce şey çektiler.
Tabii tabii, doğru.
Belki binlerce. Sonuç, gören insan bir şeye baktığı zaman görsel alanda hareketlenme ve o hangi beynin hangi lobu bilmiyorum ama
evet,
orası ışıklanma yaparmış. Benim elim bir şeyi ellemeye ya da çizmeye başladığı anda görenlerin kullandığı yeri ışıklandırmışım. Hareketlendirmişim. Yani bu parmak uçlarımın gördüğünü ispat etti.
Normalde bu görme engelli kişilerde olmayacak bir şey değil mi efendim?
İşte ilk bende gördüler.
Evet.
Onun için dünyada tekim ya.
Evet.
Parmak uçlarımı değdirdiğim zaman çizgi olarak beynimde görüyorum.
Çok enteresan.
Yani hiç ellemediğim bir şeyi, bilmediğim bir şeyi böyle küçük bir şeyi bile verseniz bir dakika inceledikten sonra aynı şeyi şak oraya döküyorum kağıda.
O yüzden mi sizin için ellerinizle gördüğünüz ifadesi kullanılıyor?
Parmaklarıyla gören adam diye.
Evet, evet.
Hatta film bile yapıldı. Almanya'da filan sezon şeye bile girdi.
Çok enteresandı. Evet.
Şimdi o şey o. Bir de bu şeyi anlatayım size. Bu Floransa'da olan şeyi.
Evet tabii, lütfen.
İtalya'da. Bu Harvard Üniversitesi'ndeki profesör ve Toronto Üniversitesi'ndeki John Kennedy beni araştırmıştı. Zaten Kennedy New York'ta beni 3 saatlik denemeye aldı. Bütün şeyleri getirmiş, böyle kutular bilmem neler. Her şeyi yaptı. Ben yaptıkça adam ağladı. Neden ağladı? Ben de John'u soruyorum tabii, tercüme. Neden ağlıyor adam? Hüngür hüngür ağlıyor. 30 senedir böyle bir insan dünyada çıkacaktı, bir gün önümde olacaktı, şu anda önümde o adam diye.
Çok hem heyecanlandı şaşırdı. Hem de şaşırdı tabii.
Yani dişli tavuk gibi söyledi, o kadar bulunmayacak bir şey diye söyledi. O iddiaya girmişler, o Floransa meydanında bir katedral, dini bir bina. 600 sene evvel Filippo Brunelleschi diye bir mimar, üç kaşışlı perspektifi ilk bulan, çizen bir kişiymiş. Binaları da ona göre yapmış. O üç kaçışlı perspektife göre yapmış.
Evet.
Benim hiçbir şeyden haberim yok. John'a da bir şey söylememişler. İtalya'ya gidiyoruz gidiyoruz. Çünkü geldiler, evde çekim yaptılar üç gün.
Türkiye'de mi?
Türkiye'de.
Evet.
Ondan sonra da oraya götürecekler. Ama niye götürecekler soruyorum. Yok, ona da söylemiyorlar. Bitiyor yok yani.
Evet.
Ama bedava gidiyoruz. Niye gitmeyeyim ki? Bedava gidiyoruz işte. Gidelim, tamam. Gittik. O Floransa meydanının önünde o binaya sabah erken götürdüler, gittiğimizin ertesi günü. Binayı falan elletiyor bana ama ben elledikçe duvarı, köşe elletiyor falan falan. He he diyorum da ben bir şey anlamıyorum. Ya ben
evet,
duvarı
çok küçük bir kısmını çünkü elliyorsunuz. Yani.
Ya büyüğünü de ellesem anlamam ki ben. O koca binayı ben avuçlamam lazım.
Evet, onu kastediyorum.
O imkansız.
Evet, tabii.
Falan diyorum da o zaten benim dediğimi anlamıyor. Ben onun dediğini anlamıyorum. He dedik filan. Neyse. Geldik, oturduk, şey, bir küçük maketini yapmış. Onu elletti. Bir baktım 8 köşeden oluşan bir silindir. Üstü de aynı şekilde sivri geliyor. 8 köşeden oluşuyor. Ha dedim, binanın demek ki enteresanlığı burada. Bana dedi ki bu binayı dedi, bir yukarıdan aşağı bakıyorsun, bir düzden, bir de durup da yukarıya doğru görüyormuşsun gibi üç boyutlu çiz dedi. Üç tane ayrı ayrı. Tamam, çizeyim dedim. O anlamadı tabii. Neyse, ben başladım. Şimdi çiziyorum, insanlar doldu. Hiç çıt yok ama. Birinciyi çizdim. Eyvah dedim, hiç kimse çıt yok yani. Herhalde başaramadım, ne bekliyorsa.
Bu arada karşınızda izleyiciler mi, şey mi, insanlar, seyirciler mi?
Bütün dolu tabii. Oo, bütün doldu.
Evet, evet.
Yok, karşıda bina, bina da karşımdaymış zaten. Hani bilsem bakacağım da. Şimdi evet. İkinciyi çizdim. Gene ses yok. Üçüncüyü, son çizgiyi bitirdim, kıyamet koptu. Bravo diye. İnsanlar üstüme şey oldu. John ne yaptım ben diyorum ya. Bağırıyorum insanların arasından. John da diyor ki çok güzel bir şey yaptın. Çok güzel yaptın. Ne yaptım ya?
Evet.
Dedi ki 600 sene sonra dedi, gören insanların bile çizemediği bir şeyi, binayı görmez olarak dünyada ilk defa sen şu anda çizdin dedi.
Müthiş bir şey tabii ki.
Hı-hı. Ben gerçekten şaşırdım.
Evet.
Yani üç kaçışlı orada, yani üç kaçışlı çizgi nasılmış orada öğrendim ben. Yani yapıyormuşum ama
adını bilmiyorsun.
Bilmiyorum.
Tabii tabii, evet.
Hı. Orada öğrendim ve tarihe geçtim.
Evet. O belgesel hikaye, bunun üzerine mi çekildi, Harvard'dan sonra mı?
Bu Harvard'dan sonra oldu.
Evet. Onlar bunu belgeselleştirdiler, öyle mi, sizin durumunuzu?
Discovery Channel.
Evet.
Superhuman diye bir belgeselde işte buzda yürüyen adam, işte bir bakışta bilmem kaç noktayı bilen birisi falan gibi böyle kişiler vardı orada.
Evet.
Onlarla birlikte ben de içlerindeydim yani.
Evet.
Hani çok başarılı insanların yapıldığı bir belgeseldi. Halen daha belki bütün dünyada gösterildi
tabii,
o.
Tabii.
Öyle bir şeydi. Ve gezmediğimiz ülke kalmadı. Yani bir doğuya gitmedik. Yani Arap ülkelerine gitmedik. Diğer Amerika'ya 4 kere, İtalya'ya 4 kere işte.
Hep davet ediliyorsunuz.
Tabii davet, evet. Öyle şeyle gitmeme, evet, zaten imkan
tabii,
yok.
Tabii.
Öyle paralı
gidemem. Gittiğinizde hep böyle davet sizden yani araştırma amacıyla mı istiyorlar, yoksa bir görmek mi istiyorlar?
Şimdi mesela için? Çin'de, evet, bir okul, görme engelliler okulunda. Gittim, onlarla konuştum, onlara gösterdim nasıl yaptığımı. Onlar da masaj uzmanları var, görmezlerin. Onlar da onları tanıttı bana orada. Birbirimize yani resim nasıl yapılır, ben onlara onu gösterdim. Onlar da kendi başarılarını bana gösterdi.
Evet.
Orada öyle bir görmez şeyler var ki, masaj yapan kişiler var ki, ayağının tabanından vücudunun bütün hastalıklarını biliyor.
Evet.
Bakınca öyle uzman olmuşlar.
Onlar da o yönde çok geliştirmişler
kendini. O yönde olmuşlar. Evet. Dokunarak.
Evet.
Ben de resim nasıl yapıyorum onu gösterdim. İşte yani üniversitelerine gidiyoruz, işte okullarına gidiyoruz, derneklerine gidiyoruz, ülkelerde, çeşitli yerlerde, ülkelerin işte gidiyoruz. Yani öyle üniversiteler falan çağırıyorlar.
Peki Eşref Bey, dediniz ya konuşmamızın başında, babamın dükkanında bir ranzada başladı dediniz değil mi? Bu resim hikayeniz, yolculuğunuz diyeyim ya da. Hiç tahmin eder miydiniz bu noktalara varacağını?
Ben böyle resim yapacağım, ünde olacağım bilmem falan filan. Evet. Benim zaten böyle bir şey hiç düşünmedim. Yani yaşadığım dünyayı öğrenme isteği bu dereceye getirdi beni. Bir de insanlar resimlerime baktığı zaman, vay anasını ya, nasıl yapmış işte, vallahi ben bakarak bunu yapamam
doğru,
falan dedikçe.
Doğru, hepimiz için hemen hemen çoğu kişi için geçerli bu.
Öyle deyince evet. Bana daha çok böyle bir şey
ne
geldi.
Ne güzel tabii, şeklendirmiş.
Çalışma şeyi geldi yani, evet. Daha da ileriye öğreneyim diye tabii. İstek geldi.
Ama severek, çok severek herhalde yapıyorsunuz değil mi resim?
Bakın, ben eğer ki yaşadığım dünyayı öğrenme isteğim olmasaydı hakikaten kör olarak kalacaktım. Birincisi bu. İkincisi, ailenin önemi çok.
Doğru.
Yani bir engelliye sen aman bırak dökersin, aman yakarsın, aman elleme şunu bilmem ne olur falan deyip de elinden alıp da sen yaparsan o engelinin üstüne engel bindirirsin.
Çok doğru. Evet.
Ama ne yapacaksın? Arkasından takip et. Tamam de sen yap oğlum. Ne yapacaksan, çay mı dolduracaksın? Al çaydanlığı doldur. Ama arkasından takip et. Hani bir çaydanlığı yamuk koyacak, devirecek üstüne falan filan. Hani onu kontrol altında tut ama onun yapmasını sağla.
Çok önemli bu.
Engelleme.
Evet, tavsiyeniz çok çok önemli. Umarım tabii. Buradan bütün engelli ailelerine bu mesajlarınız ulaşır.
Tabii. Şimdi evet. Benim bir de bunu yapmamın amacı. Evet. Tamam, resimlerim satılsa iyi olur ama maalesef şey olmuyor, öyle bir satış olmuyor. Manevi olarak gerçekten ilgi var ama maddi olarak pek o kadar değil.
Bunun bir sebebi de aslında yani ülkemizde belki sanata olan ilginin
yok,
az
yok. Olması. Benim umurumda değil zaten o.
Evet.
O umurumda değil.
Anladım.
Benim bir amacım vardı.
Evet.
Anadan doğma görmeyen bir insan parmak uçlarıyla, dokunma gücüyle resim bile yapabilir. Bunu amaçlama, yani bunu amaçladım kafamda.
Evet, ve bu amaca da ulaştınız, başardınız.
Başardım işte.
Allah'ın yardımıyla. Tabii.
Sizin bile buraya beni çağırmanız
tabii
bile
ki,
başardığımı gösteriyor.
Tabii kesinlikle.
Bir de beş duyusu sağlam olup hiçbir şey çizgi adam yapamayan var.
Tabii.
Onlar da ya biz de görüyoruz da daha iyisini yapabilir miyiz falan, bir işlerine bir şey gelsin.
Evet.
Bir,
ama emin olun şey bu programı izlerken şu söylediklerinizi dinleyenler arasında bayağı bunu söyleyecek kişi vardır, yani bunu hissedecek.
Ha bir de evet. Öyle bir engellerimiz var ki, daha evden dışarıya çıkmayan engellerimiz var. Onlar da biz de bir şeyler yapalım diye düşünsünler biraz diye. Yani destek oluyorum bu konuyu anlatıyorum böyle
tabii.
Televizyonlarda, üniversitelerde.
Haklısınız
tabii. İnanın üniversitelerde anlattıktan sonra çocuklar geliyorlar bana, böyle atlıyorlar sahneye, sarılıyorlar, diyorlar ki biz seni dinledikten sonra bizim dünyamız tamamen değişti diyorlar.
Tabii.
Biz artık her şeye görmek için bakmak için değil, görmek için bakacağız diyorlar.
Bunu söyleyenler aynı zamanda engelli
yok.
Arkadaşlar değil.
Yok.
Değil.
Üniversitelere
biri söylüyor bunu. Evet. Ama çok doğru.
Yani evet. Öyle bir mektuplar, öyle bir e-mailler geliyor ki, ya diyor ben diyor kanser hastasıyım, belki bir ay kaldı ömrüm diyor. Ama diyor Eşref Bey'in bir imzasını istiyorum, belki biraz daha yaşayacağım diyor.
Ha, ne güzel.
Yani öyle evet. Mektuplar geliyor
evet.
Yani.
Bu da sizi çok mutlu ediyordur değil mi?
Ne demek
evet.
Ya. Evet. Çok güzel bir şey. Bir de ben şunu şey yapmak istiyorum. Yani Allah insana organ vermiş, beyin vermiş.
Evet.
Bunu kullanmasını bilmek lazım.
Doğru.
Kimisi kötüye kullanır, kimisi doğru. İyiye kullanır. Ama beyin öyle bir organ ki, yani istenildiği zaman başarılmayacak hiçbir şey olamaz. Beyni eğer çalıştırmayı, ne gibi bir şeyler yapabilirim, bunu araştırarak bulup da kendini geliştirdiğin zaman yapılmayacak hiçbir şey yok.
Ve bu mesajı vermek de çok önemli değil mi insanlara?
Tabii yani.
Evet. Yapmış
i̇nşallah,
evet.
İnşallah mesajımız yerine gider.
Evet
yani.
Evet, mutlaka gidecektir diye düşünüyorum ben
i̇nşallah.
De. Çünkü etkilenmemek mümkün değil sizi böyle dinlerken dedi mi size?
Şimdi evet. Getirin bir şey çizeyim.
Kesinlikle tabii. Şimdi evet. Ama ondan önce bize şunu da anlatır mısınız? Estağfurullah. Tamam. Bir 2010 yılında galiba bir şey tasarlamışsınız herhalde. Bundan biraz
ya
bahseder misiniz?
Ya şimdi o evet. 2011 yılında
evet.
Yalnız 2010 yılında arabayı yapmışlar ama kimseye gösteremiyorlar. Fotoğrafını çeker hani bu podyuma çıkmadan önce çok saklıyorlar.
Evet genel olarak. Evet,
zamanına tabii. Kadar o tabii. Çıkış yerine kadar saklıyorlar. Çok gizli ama reklam yapmak istiyorlarmış. Bunu biz kimseye göstermeden nasıl reklam yaparız?
Aa çok enteresan olmuş bu da değil mi? Akıllarına siz
benim bilgisayardan işte internetten araştırırken bulmuşlar. Ya demişler. Acaba bu adam bizim arabamızı tanıtabilir mi? Ben önce şaşırdım. Ya dedim bu kadar ressam var, şey var. Neden? Çünkü bunlar ilginç olarak düşünmüşler ama iyi düşünmüşler. Kimseye göstermek istemiyorlar ya.
Evet.
Ben de zaten arabanın yanına girmeden bakmayacağıma yemin ettim yani. Öyle girdim. 8 gün
evet.
Kamera 1 saniye yanımdan ayrılmadı. Arabanın her yerini elledim, koltuğunu, ön konsolunu, ön yüzünü, arka kısmını, bütün her yerini ellerimle elleyip ayrı ayrı kapılarını şeyle ayrı çizdim önce.
Çok da zor bir olay bu değil mi?
Çok çok zor bir olay. Ama evet. Arabanın her yerini önce parça parça çizdim.
Evet.
Ondan sonra birleştirdim, tümünü resimledim. Onlar da şaşırdı. Hatta şeyi de göz gibi, farı. Farı böyle göz, tam böyle yuvarlak değil. Şöyle göz şeklinde. Ön farları.
Ön farları.
Onu yaptım. O reklam ödülü almış.
O zaman evet şimdi sizden bir de tabii çizim isteyeceğiz. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Efendim çizdiğiniz zemin özel bir zemin herhalde değil mi?
Şimdi bu görme engelliler için yapılmış özel bir tablet.
Evet.
Bu şurası arkası sert ama bu üzerindeki yapışmış olan lastik kauçuğa benzer bir şey. Nasıl bir maddedir bilmiyorum da.
Evet.
Ama özelliği şu. Şimdi bu düz bir kağıt. Şimdi bu düz kağıdı bunun üzerine koyduğum zaman. Şimdi şurada da şeyi var. Düğmeleri var.
Evet.
Şöyle koyduğum zaman. Bir de şeyine bakalım düz olsun dur. Şöyle bakalım. Düz olsun da. Sıkıştırıyoruz oynamasın diye. Bunu kalemle siz görün diye ya da kamera görsün diye çiziyorum.
Tamam.
Evet. Yoksa gerekmiyor. Tırnağımla da şöyle yapsam çizerim.
Öyle
elimle
mi?
Görürüm. Ha, tabii.
Öyle bir zemin. Anladım.
Çünkü yukarıya evet. Kabartma veriyor. Özelliği
evet.
O.
Evet.
Şimdi bunu aldık. Şöyle yapalım. Çünkü hani görmez bir insan hani perspektif
evet.
Boyutu falan diye düşünüyorlar ya.
Evet, evet.
Şimdi her zaman yaptığım bir resim var. Onu çizeyim size. Hatta gelip de arkasında böyle arayan bile oluyor. Acaba bunda kapatma bir şey
evet,
var.
Evet.
Diye öyle evet. Bir şey yok yani.
Elbette.
Çünkü öyle bir şey olsa ya bana bir tane şunu çiz diyor.
Tabii.
Öbür diyor ki şunu çiz. Öbür diyor bu
tabii.
Altında onun
gayet
oldu.
Tabii.
Yani her şey düşünen var da. Artık ne yapalım?
Olumsuz değil, olumlu düşünsünler biraz.
Şimdi çizmeye başlıyorum. Şimdi bu bir yeşillik yapıyorum. Şöyle kenardan görünüyor ama. Kenardan görünüyor. Şimdi boyutlamak için bak arkasından bir çatı çıktı. Çatı. Ev çatısı. Bakın çatının kenarını nasıl yaptım. Şey gibi, cetvel gibi çizerim bak. Şimdi bunu yaparken bu kabartma olmasa ben bunu görüp beynime algılayamam. Bu kabartma olduğu için ellerimle şimdi takip edip çizebilirim. Evet. Ama bu elimi kaldırdığım zaman çizemem tek elimle. Evet. Çünkü kontrol etmem lazım neyi nereye çizeceğimi. Evet. Şimdi şunu mesela şu çatıyı yapmışım ya.
Evet.
Bak çatı biraz şey olmuş diyelim, uzun olmuş diyelim. Şu tarafa doğru biraz olmuş. Biraz düzeltelim onu dur. Hata yapmışız. Neyse, düzelttik biraz. Neyse, o kadar olur. Kadı kızında da. Biz de onu böyle yaparız. Değil mi? Her şeyin bir şeyi var. Şunu da şöyle yaptık mı tamamdır. Şimdi şuradan duvarı indirdiğim zaman hiç görmekle ilgisi yok. İki katlı olduğu için evimiz şey yapıyorum. Şuraya kadar indirdim. Şimdi buraya da bir evin kapısı var. Şurada çatı şeyi var. Şuraya da bir pencere koydum ki. Ev bakın. Bu da iki kaçışlı perspektif esasında. Yani evi tam köşeden bakıyorum.
Evet. Hı hı.
Şimdi buraya pencere yaparken diyelim ki şöyle bir pencere yaptım. Buradaki pencere aynı olmaz. Biraz daha küçülür. Çünkü ev böyle gidiyor.
Evet, doğru.
Yani şu çizginin hizasında olması lazım. Yani şuraya bir pencere yapacaksam, bir tane daha yapacaksam şöyle şu kadar olacak. Yani işte bu perspektif olayı.
Tabii.
Şimdi ev bu tarafta bir yeşillik. Tabii bu çabuk yaptığım için tabii tam orantılı çizmiyorum size. Bir de gösteriyorum. Şimdi şuraya da yapalım. Şuraya kadar gelelim. Yeşillik. Burası şey ya, kapıdan çıkınca merdivenlerden aşağı iniyorsun. Şuraya da şöyle bir yol yapalım ya. Madem yaptık. Şöyle gitsin o tarafa. Şimdi buradan bir şey iniyor. Yokuş. Yani tepe der aşağıya iniş. Bakın burada da perspektif oluyor.
Evet.
Bu taraf yamaç. Biraz şöyle ağaçlar var. Maki mi diyorlar bunlara? Hı hı. Şeyler var. Çalılık falan filan falan. Buralar şöyle bir karalama yapalım. Bunları tabii yeşillerle, koyu yeşil şey işte sarı dallar falan olunca evet, çok güzel oluyor. Şu da düz bir çizgi çiziyorum. Çünkü buraya bir göl yapıyorum. Şimdi gölün bir de böyle gölgesi düşüyor suya. Kara kalemle bu kadar gösterebiliriz.
Elbette ne yapalım ama yani? Anlıyoruz biz.
Şuraya, hatta şuraya da mesela iki tane kulübe yapalım. Uzaktan görünüyorlar ya.
Evet.
Bu kadar görünüyorlar ama aynı boyutta. Çünkü aynı hizada olduğu için aynı boyut görünüyor. Şöyle bir de suya şey düşüyor. Dalgalı ya su. Şöyle. Arka tarafta bir tepelik var. Şöyle şu tarafa doğru gidiyor. Ve burada bir orman var. Ağaçlar böyle birbirinin arkasından böyle görünüyor. Şöyle görünüyor işte. Şimdi geldik bu tarafa. Bu evin arkasında şöyle çam ağaçları var. Bu TRT2'de bir adam vardı, rahmetli oldu.
Evet, ressam. Evet.
O böyle anlatırdı.
Çok iyi hatırlıyorum, evet.
Çok çok çok hoşuma gidiyordu.
Evet.
Şurada bir koca ağaç varmış. Şurada da yavrusu duruyormuş falan böyle yapıyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Bir de fırçayı pat pat pat pat pat vuruyordu. Burada iki boyutlu şimdi bir dağ çiziyorum. Ama boyut yapıyorum. Bu önde oluyor, bu arka tarafta oluyor. Ama ışıklandırdığımız zaman da yuvarlaklığını gösteriyoruz. Yani dağ düz bir levha olarak değil.
Evet.
Hani böyle yapınca yuvarlaklığı gösteriyorum. Bu ışık vuruyor buradan.
Evet.
O zaman bunun da bu tarafını gölgelendiriyorum. Çünkü ışık ne taraftan gelirse aynı olur ya.
Evet.
Şöyle. Şimdi diyelim ki burada bir boşluk mu kaldı? Hadi şuraya üçüncü boyut koyalım. Ne olacak? Nasıl olsa kalem elimizde. Üçüncü boyutu koyduk. Diyelim ki şimdi şurada bir şey var. Çit var diyelim.
Evet.
Çit. Şöyle çit. Böyle bir çit. Mesela bu çitin böyle böyle gölgeleri oluyor. Bak mesela ışık bu taraftan geliyordu ya.
Evet.
Böyle böyle gölgeleri oluyor. Nasıl?
Yani hayret içindeyim. Gerçekten.
İşte şimdi nasıl gösterelim kameraya? Dur. Şöyle ne tarafta kamera?
Evet, karşınızda tam. Doğru.
Böyle
doğru
olur mu?
Evet. Gayet iyi.
Bir zoomla kardeşim.
Zaten yanımızda kitabınız da var değil mi efendim?
Hı hı. O benim eserlerden.
Eserlerinizden derlenmiş. Kitap herhalde. Eşref Armağan Görmediklerim diye değil mi kitabınızın ismi herhalde? Buna da zoomlayabilirsin. Bunu kapatmış olalım. Şöyle yapalım evet. Kitabın içerisindeki eserlerden de yine örnekler seyircilerimize ulaştıralım.
Hı hı.
Evet, bu renkli hallerini özellikle seyircilerimizin görmesi gerekiyor. Daha da anlaşılır oluyor çünkü. Mükemmel. Gerçekten çok şaşırtıcı.
İşte.
Evet.
Başarım. Kendimi övmek hiç hoşuma gitmez ama.
O Allah'ın severdiği bir yetenek yani. Yani. Bir başarmışsınız ve siz azminiz, şevkiniz, isteğiniz, yılmamanız. Bu konuda azimli olmanız, inatçı olmanız belki bir tabiri caizse değil mi?
Ama çok şey bu üniversitelerde falan anlatmam. Böyle şov yapmak, göstermek çok hoşuma gidiyor.
Tabii. Karar
bakalım.
Almalarına vesile oluyordur mutlaka.
Yani hayatlarında bazı şeyi yamukları düzeltmek, yanlışları düzeltmek, ne bileyim düşünce olarak düzgün düşünme, bir şey yapıyor. Herhalde bir şey veriyorumdur.
Mutlaka. Zaten şu an biz
mesaj
bile çok
evet
kesinlikle çok fazla yani. Mesaj verdiniz bütün bu program boyunca, bir saatlik program boyunca ki programımızın şu an sonuna geldik. Gerçekten hayranlıkla, hayretle izledik anlattıklarınızı. Hem dediğim gibi tam bir başarı öyküsü. Hem insanlara örnek oluşturacak bir model olmuşsunuz gerçekten yaşamınızda.
Faydamız olmuşsa
mutlaka,
ne mutlu.
Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza katıldığınız
Rica
için tekrar.
Ederim.
Son olarak vermek istediğiniz mesaj ya da söylemek istediğiniz bir şeyler varsa cümleler, onları da alayım ve ondan sonra da programı kapatacağım.
Ben yani bu şeyi her yerde söylemedim ama ben yani 20 sene önce babamın bir dükkanı vardı. Orada zaten ranzasında çalıştım falan dedim ya. Orada yatıp kalkıyordum. Herhangi bir babam rahmetli oldu. Birdenbire hastalandı. O rahmetli olunca ben tamamen böyle ortada kaldım. İşte o arada zaten John'la gelmişti, benden tanışmıştı falan da. Sabah yani iş yok, güç yok, yatacak yer yok. Hiçbir üzerimde eşyalarım yok, giyimlerim yok. Öyle bir durumda yaşıyordum. Ve bu resmi bırakmıyordum ve hiçbir zaman durumuma isyan etmedim. Etmedim çünkü bana Allah bunu veriyor. Bu durumu bana o yaşatıyor. Beni kesinlikle deniyor diye düşündüm. Yani ben isyan edeceğim mi, etmeyeceğim mi? Ama hiçbir zaman isyan etmedim. Ne körlüğüme ben neden böyle oldum diye düşündüm. Ne de o sefilliğimi niye çekiyorum diye. Aynı şekilde gene resim yapmaya devam ediyordum. Allah'ım dedim. Sen dedim biliyorsun bir şey ki bana bunu yaşatıyorsun. Ben gene her şeye şükrediyorum. Senden dedim ileride bir ev istiyorum. Ama yani ben öyle para kazanırım bilmem ne yok. Nasıl olduğunu şimdiye kadar yani ne istediysem benim isteklerim oldu. Zaman oldu, zaman bekledi ama oldu. Ve ben şu 8-9 senede işte 8 sene evvel, 9 sene evvel Ankara'da evim oldu ya. Ben yani hiçbir zaman benim evim var diye inanamıyorum halen daha. Ama bu neden oldu? Çünkü insan isyan etmemeli. Yani şükür etmeli, durumuna kabul etmeli. Bu sabrın, bu şükrün sonunda ne istiyorsan Allah sana kesinlikle veriyor. Yani ben bunu öğrendim. Bir ay içinde ev sahibi oldum. Nasıl olduğumu da bilmiyorum. İşte bu programından sonra bir akın oldu. Böyle bir resim satışı akın oldu. Ondan sonra bir ev sahibi oldum. Ev sahibi olduktan sonra da kesildi. 8 senedir de ne satış var ne bir şey. Ama istediğim şey oldu. Başarılmayacak hiçbir şey yok.
Bunun da örneği sizsiniz. Evet, en güzel örneklerden
yani işte,
sizsiniz maşallah.
İnşallah olmuşumdur
öyle. Öyle öyle tabii ki. Dediğim gibi biz ya burada izlerken bile hayranlıkla anlattıklarınızı dinledik, gördük. Maşallah. Çöker, çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun.
Bir Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.